Bir sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz fotoğraf sanatçısı Murat Germen. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında Murat Germen'le birlikteyiz, fotoğraf sanatçısı. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce katıldığınız için programımıza.
Rica ederim, tabii ki bir zevk.
Şimdi biz aslında bugün değişik bir program yapıyoruz. Çünkü Caddebostan sahilinde oturduk bir bankta. Hava güzel, yani biraz serin ama güzel bir Ekim gündüzü. O yüzden arada dışarıdan sesler gelirse çok da fazla şaşırmamak lazım. Hemen konuya gireceğim. Şimdi sizin aslında daha önce Aşıklı Höyük için de bazı fotoğraf çalışmalarınızı görmüştüm. Daha sonra Sakalassos için aslında çok da büyük, çok güzel bir sergi açtınız. Bozlu Art Project'teydi. Şimdi başlamak istediğim mesele şu. Siz özellikle antik kentlerle bu iki kent üzerinde mi daha çok yoğunlaştınız, yoksa zaten böyle bir merakınız vardı ve başka kentlerle de ilgili çalışmalarınız var mı?
Şöyle, yani öncelikle tabii arkeoloji ve sanat arasındaki işbirliğini çok önemsiyorum. Arkeolojiyi de öne koymamın nedeni var. Arkeoloji aslına bakarsanız bence birikim anlamında veya arşivsel anlamda baktığımızda belki sanattan daha önemli, bile demeyeyim. Bu yüzden bu ikisinin işbirliğini kültürel ve sanatsal anlamda çok önemsiyorum. Çünkü bizim ülkemiz üzerinde yaşadığımız topraklar o kadar çok katman içeren, o kadar çok insanın gelip geçtiği bir yer ki belki o anlamda dünyanın en zengin toprakları diyebiliriz. Elimizde müthiş bir kalıt var. Biz bunun değerinin farkında mıyız, farkında değil miyiz, ondan da çok emin olamıyorum. Sanatla da böyle bir işbirliği olunca bunun iki yönü var. Yani sanatı şu anda hani iki iz üzerinden veya iki kanal üzerinden gittiğini varsayarsak, bir tanesi daha kurgusal bir yapı üzerinden bir hassasiyet veya mesaj aktarma. Diğeri de daha belgesel bir üretim üzerinden sanatta bir ifadeye girme gibi. Şimdi burada ben ikisini de bir şekilde devreye sokmaya çalıştım. Yani tabii ki burada bir belge çalışması var. Hem havadan hem yerden. Bu Aşıklı Höyük projesi içinde geçerli. Sagalassos içinde geçerli. Ama diğer yandan tabii her ikisinde de gene bir kurgusallık var. İfade biçimi öyle bildiğimiz belgesel fotoğrafın sınırlarını biraz aşmaya çalışarak başka bir plastik ifade üzerinden kendini bulması için çok uğraştım. Şimdi bu iki projeye davet almıştım. Ama ben şahsi bir ilgim var mı bu konuya? Evet, var. Benim arkeolojik alanlarda çok sevdiğim bir şey şudur. Onu da bir örnekle anlatmaya çalışacağım ne demek istediğimi. Şimdi Naatamam bir yere gittiğiniz zaman orada bir aslında bir çeşit puzzle, bir bulmaca gibi bir şey sizi bekliyor. Yani burası nasıldı diye imgeleminizde canlandırmaya çalışıyorsunuz.
Bir hayal gücü gerekiyor.
Kesinlikle. Yani sizi hayal etmeye yönlendiriyor orası. Bir tetikleme yapıyor o anlamda. O yüzden de böyle çok yani tabii şu anda yaşanmıyor olması, şu anki bir sürü dünya gündemini ve Türkiye gündemini işgal eden meselelerin orada tamamıyla devre dışı kalması, sizi bu dünyayı başka bir şekilde algılamaya ve başka bir şekilde düşünmeye, başka bir şekilde hayal etmeye yönlendiriyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor, açık söyleyeyim. Yani onu da örneğini şu şekilde vereyim. Bir Atina'ya bir ziyaretimde bu Atina Stoası tamamıyla rekonstrüksiyonla ayağa kaldırılmıştır. Ve ben oraya gittiğimde açıkçası Naatamam Ören yerlerindeki aldığım keyfi alamadım. Çünkü benim bütün ingelemimin önünü kapamıştı bu rekonstrüksiyon. Yani zaten burası böyleydi diyordu o yeni yapılan şey. O yüzden de bana hiçbir şey kalmıyordu burası nasıldı acaba diye hayal etmek. O anlamda baktığımızda hakikaten çok heyecan duyduğumu söylemem gerekir. Bir de bir örnek daha vereceğim. Biraz geç gittim ben ama Urfa'daki Göbekli Tepe'ye gittiğim zaman o kadar heyecan duydum ki. Çünkü orada gördüğüm şey, ben mimar da olduğum için malzemeden biraz anlarım, malzemenin sınırlarını bilirim, hangi malzemeyle ne tür şeyler yapabilirsiniz onu bilirim ve her zaman teknolojinin el verdiği veya malzemelerin el verdiği sınırlarla ve birazcık da o sınırları zorlamaya çalışanlarla yürür mimarlık. Orada baktığımda gördüğüm şey kesinlikle malzemenin gerektirdiği bir form değildi. Onu görmek şu anlamda çok hoşuma gitti. Orası yaratıcı bir beyin grubu, bir grup insan tarafından bence üretilmişti. Yani salt böyle işte taşın ağırlığı şu kadardır, şöyle kesersek böyle olur, onları üst üste koyarsak da şöyle olur falan gibi bir saikle değil de ya böyle neredeyse kavramsal diyebileceğim bir içgüdüyle orasının yapılmış olduğunu düşündüm. Çünkü mesela orada bir T şeklinde formlar var. Hatırlarsınız belki, üzerinde de çok güzel hayvan stilizasyonları var.
Evet.
Bunları o özellikle o T şeklinin monolitik tek parça yekpare halini görüp bir de onun inceliğini görünce dedim yok bu şey değil, yani bu malzemeyi zorlamışlar burada ve o formu istemiş özellikle. Ve aynı şeyi belki taşla yapmak mümkün olmasaydı belki kerpiçle ona girişecekti veya belki daha küçük modüller yapıp onları üst üste koyarak o forma erişmeye çalışacaktı falan. Burada bir özel niyet vardı ve bence ve onun sonucunu görüyordum ben. Eşim de yanımdaydı, Sema Uygur Germen. O ona dönüp dedim ki ya ben dedim bu kadar böyle müthiş bir tapınağın olduğu topraklarda yaşamaktan gurur duyuyorum dedim. Bu his hakikaten bana geliyor arada sırada. Yani onu da belirtmek istedim. Yani böyle bir kahverengi yol tabelalarına benim her zaman bir ilgim olmuştur o yüzden. Evet.
Tabii Göbekli Tepe hem arkeoloji dünyasına getirdiği yeni bakış açısı diyelim. Çünkü inanılmaz bir şey tabii oradaki zenginlik. Hı hı. Hem de oradaki tarih, oradaki geçmiş. Ama anladığım kadarıyla burada tabii siz mimari açıdan, mimari tekniklerin belki doğuşuna da tanıklık edebileceğimiz bir yer olduğunu
anlıyorum. Evet, evet. Yani çünkü bu kadar öncesinde böyle bir şey yapılıyor olması. Evet. Yani belki şey bile diyebiliriz, yani tamam malzeme ve teknikler gelişti, şimdi taşı kesmenin de bambaşka yolları var, şu bu falan, ama mesela o anlamda taşı bu forma getiren çok fazla yeni, yani zamanımızda binlerce yıl sonra böyle şeyleri her yerde her zaman göremiyoruz yani. O yüzden de insan hakikaten bir takdir ve saygı hisleriyle doluyor.
Çok doğru. Yani tabii mimar olmanız size ayrıca bu konuda
farklı bir bakış açısı getiriyor.
Elbette, elbette. Şimdi ben demin de bahsettik, aslında Türkiye bu konuda çok zengin arkeoloji konusunda. Hem de bölge bölge farklı aslında dönemlerle belki bağdaştırabileceğimiz bir zenginlik. Sadece şeyi bile düşünsek, işte Aşıklıhöyük ve Sagalassos bile aslında farklı dönemleri çok bize anlatıyor. Hı-hı. Mesela siz bu iki kent üzerinde, özelinde sormak istersem, ikisi sine yaklaşırken nasıl farklılıklar sizde oldu? Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela Zagalassos gibi daha aslında günümüze daha yakın. Hani görece daha yakın bir kent de girdiğinizde orayla ilgili önden bir bilgi sahibi miydiniz? Bir şeyler okudunuz mu? Ya da Aşıklıhöyük'te nasıl yaklaştınız?
Şimdi öncelikle bir çok benim ifademi etkileyen bir ana ayırt konusunda bir şey söylemek isterim. Aşıklıhöyük sergisi bir grup sergisiydi.
Doğru, evet.
Sagalassos sergisi ise bir kişisel sergiydi. Yani dolayısıyla tüm sergileme alanı bana aitti. Ve tabii üreteceğim görselliğin veya eser bütününün daha geniş kapsamlı olması kaçınılmazdı zaten.
Evet.
Her ikisinde de bu dediğiniz şeyi yaptım. Bir kere zaten bu yerler hakkında ülkenin tarihi katmanları hakkında bir şeyler okumak çok hoşuma gidiyor. Çünkü her seferinde yeni bir şey keşfetme fırsatı oluyor. Evet, tabii ki yani Aşıklı Höyük projesinde de, Sagalassos projesinde de bayağı bir ön araştırma beni yönlendirdi. Her ikisinde de aslında ortaya çıkan eser bütününün bu ön okumalarla bir bağlantısı var. Aşıklı Höyük'ünkünü biraz açıklayayım. Şimdi benim elime geçen veya bana yollanan veya benim kendi bulduğum metinlerde Aşıklı Höyük'ün, tabii ki bu devamlı değişiyor yeni yeni yerler bulundukça, ama Türkiye'nin ya da Anadolu topraklarının diyelim en eski köyü olma ihtimalinin çok yüksek
doğru, evet,
olduğu.
Hep öyle söylendi bugüne kadar.
Evet, hep aynen öyle bir şey. Yani dolayısıyla ben de şimdi oraya seyahatimde bunu, bu oradaki çalışmamda bunu göz önünde bulundurdum. Bir de şunu araya sıkıştırmak isterim. Şimdi sanatsal üretimde 3 tane farklı aşama ben kategorize ediyorum. Bunu çoğaltmak mümkün ama bence azaltılmamalı. Bir tanesi önceden yaptığınız araştırma size o kadar öyle bir şeyi ifşa eder ki dersin ki tamam ya, ben hani bu kafayla bunu, bu filtreyi gözüme takarak bunu eserleri üreteceğim. Bir diğeri yani ön araştırma yaparsınız, yeteri kadar bir şey çıkmaz kafanızda. Orada bunu netleştirmeyi umarsınız. Çünkü ön araştırma size yeteri kadar bir ipucu vermemiştir. Üçüncü safa da oraya gidersiniz, çalışmanızı yaparsınız. Hala tam netleşememiştir. Olabiliyor böyle. Bazen birinci aşamada işi bitiriyorsunuz. Bazen ikinci aşamada falan. Ve bazen de üçüncü aşamaya kalıyor iş. O da bütün detaylı bir çalışma yapıyorsunuz. Elinizde bir malzeme var. Ve o malzemenin eşliğinde daha önce okuduklarınızla birlikte bir harmanlama yaparak üçüncü aşamada karar veriyorsunuz. Ben şöyle bir şey yapacağım diye. Ben sanıyorum bunu yani böyle 1 ile 2'nin arasında falan aşıklığı bitirdim gibi. Ve bu yerleşiklik meselesi benim kafama çok takıldı. Çünkü insan malum özellikle son zamanlarda, yani bütün dünyadaki küresel hale baktığımızda çok tahripkar bir tür olduğunu görüyoruz insanın. Yani hepimiz böyle bir müthiş bir tahrip etme eylemi içerisindeyiz. Ve bunun farkında da değiliz. İşte Netflix'te yakın zamanda yayınlanan ve birçoğumuzun belki seyrettiği işte bu Don't Look Up diye bir, yani ne kadar hani dünyanın ya daha doğrusu kendi türümüzün sonuna ilişkin ne büyük bir aymazlık içinde olduğumuzu anlatmaya çalışan şeyler var. Şimdi burada da ben o meseleyi biraz yerleşikliğe bağlamaya çalıştım. Çünkü daha önce okuduğum bu konuyla bağlantılı illa de olması gerekmeyen bazı metinlerde özellikle bu hani kalıtsal meselenin, yani bir babadan oğula, anneden kıza, işte ya da işte hepsi birlikte falan, yani çocuklara bir miras kalması meselesi söz konusu olduğu zaman insan denilen tür biriktirmeye, elinde tutmaya ve onu böyle başkalarıyla paylaşmamaya çok eğilimli oluyor. Halbuki böyle sistemlerin olmadığı yerlerde işte mesela mirasın ortaya bir havuza kaldığı sistemler var. Ve hatta böyle bir Mine Kırıkkanat'ın Gül'ün Öteki Adı diye bir kitabı var. O kitapta böyle bir Hristiyan halktan bahsediliyor. Bunların bu derece maldan uzak durması, mülk meselesinden bu kadar uzak durması Vatikan'ı rahatsız ediyor ve Haçlı seferini, yani Haçlı ordularını bu insanların üzerine yolluyorlar ve bir, yani diyorlar ki hani çoluk çocuk kadın herkesi kılıçtan geçireceksiniz, bu kafa ortada kalmamalı yani diye. O derece yani bir ellerinde güç bulunduranlar bu meseleden ürküyorlar, korkuyorlar.
Antikomünizm o zamandan beri neredeyse var.
Yani. Evet, aynen. yani burada da ben şunu demeye getirdim. Yani ben de bu sistemin içinde değil miyim? Tabii ki tamamıyla içindeyim. Benim de bir sürü işte sahibi olduğum veya sahibi olduğunu varsaydığım bir sürü şey var. Hani cihazlardan tutun ev bilmem ne falan filan. Ondan sonra ama gene de yani bu beni eleştirmekten alıkoymamalı diye düşünüyorum. Yani şunu demeye getirdim. Mülkiyet meselesi başladığı andan itibaren insan artık sapıtmaya başlıyor bir şekilde. Yani lüzumundan fazla biriktiriyor, lüzumundan fazla tüketiyor. bir stoklama heyecanı duymaya başlıyor. Çünkü ondan daha sonra rant edineceğini biliyor falan. Bunun üzerine böyle bir drone ile çektiğim, bir sürü başka fotoğraf da vardı ama drone ile çektiğim bir dairevi görüntüyü, böyle 30-40 fotoğrafı aynı anda barındıran dairevi bir görüntüyü oluşturduktan sonra böyle iki tane hazır kitaplık aldım. Böyle biraz L şeklinde gibiydi onlar. Ve bu dairevi görüntüyü ikisine giydirip farklı şeylerde biraz da o kitaplığın hücreleri arkeolojide kullanılan hani açmalar vardır ya.
Evet,
çok severim o açmaları. Doğru. Çünkü onlar çok sabit bir örgü sistemidir. Yani pattern dediğimiz veya grid dediğimiz çok sabit bir sistemdir ama onun altında duranlar hiçbir zaman o grid'e uymaz. ve o sadece kazmak için gerekli bir sistemdir. Ölçülerin alınması şu bu falan filan için. O tabii beni çok heyecanlandırdı. Yani o kitaplık, o açma sisteminin kendisine tamamıyla benziyordu ve örtüşüyordu. Onun içine bu şeyi koyup, dairevi görüntüyü koyup, ikisini açılı bir şekilde yerleştirip kopma dedim, split İngilizcesiyle. Yani işte insan dünyadan ve dünyanın döngüsünden bu yerleşik düzene geçtikten sonra aslında yavaş yavaş kopmaya başladı gibi.
Evet, Aşıklı sergisi dediğiniz gibi aslında kolektif ya da karma bir sergiydi. Ben onu Ketuda Hamamı'nda, sonra başka yerlere de gitti ya da gidecekti en azından, öyle hatırlıyorum. Orada görmüştüm. Hakikaten orada merak ettiğim şeylerden biri de şuydu. Oradaki aslında mekana göre de bir yerleştirme istendi mi sizden özel olarak, yoksa onu sonradan sergiyi tasarlayanlar mı yaptı?
Ya şöyle, aslında istendi gibi ya da şöyle, sanatçılara belki soruldu, danışıldı ve sanatçılardan ben oraya özgü bir iş yapmak istiyorum diyen oldu. Fakat tabii çok müdahale edemediğimiz için, yani tarihi bir yapı.
Tabii.
Duvarlara çok ilişemiyorduk. Biraz önünde kalmak zorundaydık falan. Ben zaten öyle bir şey istemedim. Yani çünkü ben hani mekana göre iş yapmak bayağı ciddi, duvarlara sirayet etmek diyorum ben.
Aynen, evet.
Bambaşka bir şey. Onu gerektiren bir şey. Evet. Yani belki hatta duvarlara icabında hani daha sonra belki alçıyla falan tamir edebilecek bazı hasarlar vermek falan gerektirebilen şeylerdi. Ben öyle bir şey tercih etmedim. Bir de serginin dolaşacağı da söylendiği için biraz belki onu da kafada tutarak, yani tabii hoş yaptığım eser nakliyat maliyetleri çok tabii yüksek olabileceği için o şekilde o yerleştirme götürülmedi Dundee, İngiltere ve Barcelona, İspanya'ya. Onun bir belge fotoğrafını çektim. Ve o bir baskı olarak gitti oraya, çünkü çok daha ucuza mal olacaktı. Bunun da nedeni tabii şimdi bir kurumsal yapılanma, bir müze, ne bileyim işte Prado Müzesi veya işte ne bileyim İngiltere'de işte Tate falan gibi bir yerde olsa, tabii çok yüksek şeyler söyledim ama o zaman bir o eserin şeyi oraya giderdi.
Giderdi yani, o zaman giderdi.
Çünkü
tabii
ona gerekli bütçe ayrılırdı bilmem ne falan. Ama bu daha böyle düşük bütçeli bir proje olduğu için Avrupa Birliği destekli olmasına karşın öyle bir şey yapamadık.
Öte yandan Zagalassos serginiz, tabii Zagalassos bambaşka bir ihtişamı olan, değil mi? Oraya girdiğinizde zaten onu hemen hissettiğiniz başka bir dönemin, başka bir, işte o demin bahsettiğiniz o insanlığın gelişiminde başka bir evreyi aslında temsil ediyor. Biraz da oradan bahsedelim. Zagalassos'ta nasıl bir çalışma yaptınız?
Ya orası müthiş bir yer gerçekten. Yani ben daha önce bir gitmişliğim vardı. Gene Bozlu Art Project'in bir projesiydi o. Karma bir sergiydi. Birçok değerli sanatçının katkıda bulunduğu ve oradan elde edilen gelirin kazılara aktarılması söz konusuydu ki bu kişisel sergide de
Zagalassos Vakfı ile ortak yapılan bir şey.
Ortak yapılan bir şey. İşte Münir Bey, Münir Ekonomi çok çok değerli bir akademisyen ve çok kültürümüz için çok değerli bir insan gerçekten. Yani son zamanlarda herhalde bu kadar zarif bir insanla çok karşılaşmadım, bunu belirtmek isterim.
Çok doğru.
Bu arada Özlem İnay Erten ve Uğuz Erten de çok onlarla çok medeni, çok, çok güzel projekti, evet, evet aynen bir işbirliği yaptık. Bu arada serginin tüm masrafını karşılayan Şükrü Bozlu Olçay ve yani ona da hakikaten buradan bir teşekkür yollamak isterim. Çünkü en kalitelisinden baskıları yaptık ve bayağı ciddi, şunu burada zikretmek doğru olmaz, bayağı ciddi bir masraf oldu o sergi. Onu karşıladı sağ olsun. Onu çok değerli buluyorum. Orada da yaptığım araştırmalarda ben bu su meselesine biraz takığım. Yani kendi hayatımızda da, eşimle birlikte yürüttüğümüz hayatta da suya karşı böyle çok ciddi bir saygımız var. Ve onu tasarruf etmek için, boşa harcamamak için, yani bazen belki bazı insanların komik bulabileceği böyle çeşitli şeyler yapıyoruz yani. Damlası bile neredeyse böyle önemli gibi. Ve orada da yaptığım araştırmalarda suyun tabii orada çok önemli bir yer tuttuğu, hatta su şehri diye geçtiği bazı metinlerde. Bu arada Mark Valkens'in adını almak lazım burada. Evet. Oradaki kazılar için çok değerli bir insan. 2021'de yitiriyoruz kendisini maalesef. Yani hakikaten yeri pek doldurulamaz bir insana benziyor anladığım kadarıyla, söylenenlerden ve okuduklarımdan anladığım. Ve onun metinlerinden çok faydalandım. Çok güzel metinler yazmış gerçekten. Hatta benim konsept metninde onun metinlerinden iki kısa alıntı var. Ve ben orada biraz suyun izini sürmeye karar verdim. Bir de aynı zamanda şimdi son zamanlarda, yani bunlar tabii çok tartışılır şeyler, şimdi bu konumuz bu değil ama ben hala böyle bizim üretimlerimizde gerek sanat olsun gerek mimarlık olsun temel taşlarını oluşturan bazı şeylerin öteye itilmesini çok doğru bulmuyorum. Yani mesela ne bileyim işte bazı temel asal formlar var değil mi? Üzerinden hareketle bir şeyler yaptığımız veya işte zanaat dediğimiz bir şey var. Ortaya çıkan şeyin olabildiğince mükemmel olması için gerekli olan falan. Ben bunları hala biraz belki eski toprak birisi olduğum için hala değer veriyorum. Yani sanat bunun üzerinden yürümelidir demiyorum.
Ama işin teknik kısmı da...
Ama bunun unutulmaması önemli, gerektiğini ve özellikle de aşağılanmaması gerektiğini düşünüyorum ki aşağılayan insanlar çok var bu ara. Hani fikri çok ön plana çıkarmak adına. Şimdi ben orada biraz onun da peşinden koşmak istedim. Çünkü yani orada bunun peşinden koşmam çok doğal. Çünkü Sagala Su'su bu kadar güzel yapan oradaki mimarinin ve işçiliğin kalitesi. Yani tasarımın, oradaki tasarımda izlenen yöntemlerin doğruluğu. Ve o yüzden de böyle izlediğim bazı videolar, okuduğum bazı şeyler üzerinde, yani su başat konuydu. Alt konu olarak da burada hani planlamada ve mimaride verilen doğru kararların görselleştirilmesi gibi bir niyetim vardı. O yüzden mesela iki tane asal form, tabii birisi en asalı daire. Ki orada bulunan bazı yapıların zaten daireden beslenmek zorunda olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki mesela ilk başta amfiteyatro olmak koşuluyla. Ve diğer işte kolonların, kesitlerinin yuvarlak olması, kemerlerin yarı yuvarlak olması, yani bir kemer aslında yarım yuvarlak dairedir. Ve bu çok etkin bir form, çok hani fizibilitesi çok yüksek bir form çünkü iyi yük taşıyor. Ondan sonra ve çok komple bir form, yani mesela şimdi kare ve dikdörtgeni düşünürseniz onlar yan yana gelebilirler ve bir modülasyon oluşturabilirler ama daire yanında bir şey istemez. Daire yalnız kalmak ister. Falan. Yani biraz onları böyle onların üzerinde bir şekilsel bir arayış içerisindeydim ve onları da zaten o şekilde organize ettim sergide.
Orada tabii su deyince oradaki çeşme de herhalde benzerlerinin en iyilerinden biri.
Ya çok özel bir durumu da var kesinlikle. Yani orada 3 tane çeşme var. İkisi aktif, birisi su akmıyor. En önemlisi de tabii Antoninler Çeşmesi. Müthiş tabii, etkileyici bir yer. Oğuz'un bana söylediği, Oğuz Erten'in bana söylediği kadarıyla, yani ondan aktarıyorum, teyit etmedim açıkçası bilgiyi. Oğuz da çok ciddiyetli bir araştırmacı olduğu için hani öyle bir ihtiyaç da duymadım açıkça söyleyeyim. Dedi ki dünya üzerinde 3 tane şu an bir pompalama, hidrofor veya benzeri bir teknoloji desteği olmadan akıttığı suyu direkt olarak kaynağından alan 3 tane çeşme varmış, antik çeşme. 2 tanesi Sagalassos'ta dedi bana. Yani böyle tabii müthiş bir bilgi.
Evet.
O kapsamda tabii yani suyu zaten merkeze koymam çok değerli idi. Yani bu tabii çok güzel bir olgusal veri. Bunun peşinden koşmak istedim tabii ki. Bir de çekimlerin hepsi gündüz ışığında olmak durumundaydı. Çünkü gün boyunca bayağı ciddi 3 gün boyunca işte günde 7-8 saat çalıştım. Şimdi suyu gündüz çektiğiniz zaman zaten hani ortalıkta güneş ışığı olduğu için kamera hızları da yüksek ve tabii bir suyu yani böyle yani bir buz gibi aslında neredeyse hareketsiz bir şekilde yakalamak söz konusu oluyor. Ben bunu istemedim. Suyu uzun pozlamayla çekerseniz çok güzel ipeksi pamuksu bir görüntü çıkar ortaya. Ve ben çok severim o tür görüntüleri. O bana bir de suyun devamlılığını da anımsatıyor. Yani öbürü bir anı donduruyor diğer fotoğraf. Halbuki uzun pozlamaya çektiğiniz zaman ortaya çıkan o ipeksi görüntü suyun hep aktığını.
O akışkanlığı görüyoruz.
Evet. İşte özel bazı teknikler kullanarak işte polarizasyon filtresi diye bir filtre vardır. O böyle ışığı düşürür biraz. Ondan sonra diyaframı iyice kısarsınız. ISO değerini iyice en küçük değere getirirsiniz falan filan. Çeşitli yöntemler kullanarak böyle 1 saniyelik, 1,5, 2 bazen 2,5 saniyelik falan uzun pozlamalar elde edebildim bu sayede. Güneş altında bile. Hem Antoninler Çeşmesi'nde hem de çevrede yaptığımız bir yarım günde onu ayırdım. Çevrede yaptığımız suyun peşinde olma eyleminde de kullandım. Bir tane çok güzel su değirmeni bulduk. Ondan sonra yani öyle mümbit bir yer ki su açısından zaten bütün vadiden anlıyorsunuz. Yemyeşil her şey, evet, ortalık evet, fışkırıyor, meyveler falan filan. Böyle yolun kenarında banket vardır ya, hani bankette genellikle toprak, işte bitki bilmem ne falan olur. Bankette su akıyor filan yani o derece böyle her yer su yani.
Ne güzel.
Ki bu tabii dünyanın ilerideki karşılaşacağı su problemlerini düşününce bu tür yerler falan tabii çok iyice değerli olacak. Biraz ona hatırlatma. Yani bir son kısa bir şey olarak.
Tabii ki.
Yani defaatle siz de rastlamışsınızdır. Yani benim okuduğum bazı metinlerde diyor ki yani 20-30 seneye kadar içilebilir suya, yani sel, yağmur falan onları kastetmiyorum. İçilebilir suya erişimi olan insanların sayısı gittikçe azalacak. Ve tabii en temel şey yani mesela yemek yemeden 10 gün durabiliyorsunuz ama su içmeden bildiğim kadarıyla 3 gün en fazla.
Tabii çok zor.
Dolayısıyla yani ileride savaşlar petrol için değil su için olacak muhtemelen diyen çok insan olacak. Var. Yani.
Buna, ben de aslında inanıyorum buna da. Görecek miyiz, ne olacak, nasıl olacak onu bilemiyorum. Çocuklarımız için biraz endişeli.
Evet, ben
son olarak şunu sorayım. Hı hı. Bir fotoğraf sanatçısı olarak hem de bu konuda akademik olarak işte eğitimler de veren de birisi olarak. Tabii ki sizin fotoğraflamanız bambaşka. Hem kendi hayal gücünüzü inanılmaz şekilde işin içine katıyorsunuz. Hem kurgusal anlamda fotoğrafın üzerinde çok fazla yaratıcılığınızı gösteriyorsunuz. Eyvallah. Ama şimdi bu kadar arkeolojinin zengin olduğu bir ülkede tabii ki bu arkeolojik bölgelerin de çeşitli fotoğraflanmaları oluyor. Hı-hı. Sırf tanıtım Hı-hı. için bile olsa. Hı-hı. Sizce doğru mu çekiyorlar bu fotoğrafları? En azından hani bu tanıtım fotoğrafları doğru mu çekiliyor yoksa tamamen aslında kaçırdıkları bir şey mi var?
Yani şöyle tabii şimdi çekilen her fotoğrafı görmediğim için genel bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ama yani şimdi hani size demin anlatmaya çalıştığım yani şey vardı ya ben buralara gidince ne anlatmaya çalışacağım? Yani birisinde su üzerinden gittim. Diğerinde işte yerleşiklik üzerinden, mülkiyet üzerinden gittim ve dolayısıyla bir ön araştırma yapıp niyetinizin ne olduğuna göre fotoğraflar o kadar çok değişebiliyor ki.
Doğru.
Dolayısıyla bunun için mesela niyet şu olabilir. Hani Türkiye o kadar zengindir ki ve biz bunu, bu mirası sahipleniyoruz. Dünyada eşi bulunmayan bir mirastır bu. Ve bir amaç olabilir. Türkiye'deki her ama her yeri fotoğraflamak. Hı hı. Şimdi bunu 5 kişiye verirseniz o 5 kişi çok yüzeysel bazı saptamalar yapacaktır. Yani böyle bir yerimiz var. İşte bir tane, bir iki tane drone fotoğrafı, içten de bir önemli birkaç binayı çekmeye. Antonin mesela, Sagalassos'a gidince Antoninleri çekmeden döneni dövüyorlarmış falan gibi. Yani, falan. Yani o zaman o çok genel bir şey olacaktır. Bak ne kadar çok yerimiz var, gördün mü? Falan diye. Ki onun da yapılması lazım. Ki hiç olmazsa tur rehberlerine girsin, buraya gelecek yerli ve buralara gelecek yerli ve yabancı turistler haberdar olsun, bilmem ne falan. Yani her yer mesela ne bileyim TripAdvisor'da böyle bir yerlere baktığın zaman bazen tek fotoğraf olabiliyor. Tek fotoğrafla da özellikle hava fotoğrafıysa bir yeri temsil edebilirsiniz.
Doğru.
Ama ben yani açıkçası yani bu işte belki sanatla olan işbirliği bunu sağlayacak. Ben çok daha fazla projeye davet edilmek konusunda heyecan duyuyorum. Buradan da deklare edeyim.
İnşallah.
O zaman işte daha özel bir şey devreye girecek. Yani evet, orası güzel de ya, mesela ne bileyim hani Efes şimdi.
Onu söyle o zaman. Yani özellikle tercih ettiğiniz bir bölge ya da özellikle tercih ettiğiniz bir antik kent olur mu bundan sonra? Ben şu mesela Mardin benim için çok özel, ya da Urfa dediğiniz gibi. Ama yok, hayır, Efes de olabilir.
Yok, ben yani tüm ülke çapında herhangi bir yer beni ilgilendiriyor. Evet. Yani benim kendi bazı tercihlerim şu, belki mimari anlamda var. Yani mesela ne bileyim Demre'de Mira diye bir yer vardır. Mesela onu çok sene önce gördüm ama hiç unutmuyorum orasını. Çünkü bu şimdi birçok yerde amfiteyatro çok güzel böyle yamaca yaslanarak yapılır. Bir çanaktır o.
Evet.
Dolayısıyla o çanağın altında pek fazla her zaman böyle bir galeriler olmaz. Alt galeriler. Tabii şeyi de düşünmek gerekir. Seyirciler nereden girecek, nereden çıkacak tabii, falan filan diye. Fakat mesela Aspendos gibi veya işte Mira gibi yerlerde falan o yamaca yaslanmadan daha çok o yamacın insan tarafından oluşturulması gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O zaman da içeride böyle müthiş bir kompleks oluşuyor. Yani ben mesela o Mira'ya gittiğimde ya dedim herhalde bu alt taraflar işte yiyecek. Ondan sonra belki çeşitli takı makı bilmem ne falan gibi şeylerin veya çanak çömlek gibi şeylerin satıldığı yerler de olsa gerek herhalde. Evet. Çünkü alt tarafta yani o yüksek, en yüksek yerin altında duran o bütün o galerilerde, kemerli yerlerde böyle bir sürü küçük şey görüyorsunuz. Onlar dükkan da başka bölme, yani başka bir şey olması ihtimali az. Mesela o tür böyle o anlamda özel bir mimari tipoloji üzerinden giden.
Anladım.
Ve dolayısıyla mesela sanat mimarlık tarihini iyi bilen ve aynı zamanda da iyi bir arkeologla işbirliği olabilse öyle bir projede mesela yer almak çok isterdim yani.
Evet, aslında tabii arkeoloji bir yandan da birçok disiplinle aslında ortak çalışan.
Evet, evet.
Buna imkan veren bir dal. O yüzden dediğiniz gibi keşke böyle ortak çalışmalar daha çok olsa.
Bu arada lafınızı kestirmiş olayım inşallah. Bu ortak alanların önemsenmeye başlanması son zamanlarda gerçekleşiyor. Ona çok mutlu oluyorum. Yani oradan sonuç çıkarılmaya çalışıldığında oraya bir antropolog, sosyolog falan da giriyor artık. Eskiden sadece böyle hani arkeoloji arkeologların işidir gibi bir algı vardı bir çeşit.
Doğru, biz mesela bazı hocalarla konuştuğumuzda onlar anlatıyor, ekipte işte yazıt bilimci de var, dediğim gibi antropolog da var, yani birçok aslında işte hatta zoologlar.
Evet zoolog son zamanlarda.
Çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
Aslında ben teşekkür ederim.
Farklı bir açıdan yaklaşmış olduk meseleye. İnşallah başka çalışmalar da olur.
Çok
başka
isterim.
Kentler de olur.
Çok
onları
isterim.
Da görürüz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kahverengi yol panolarında bugün fotoğraf sanatçısı Murat Germen'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.